Ayrım 13, Osmanlı İmparatorluğu da Ermenilere yönelik muamele. 1915-1916, Cilt 1, James Bryce, Arnold Toynbee, sayfa 178. 13, İstanbul'da yaşayan bir yabancının Cenevre'de İsviçreli bir beyefendiye verdiği, aynı beyefendi tarafından aktarılan ifade. Dipnot, İstanbul'daki Amerikan misyoneri Mr. Ryan'ın Monsieur Leopold Favre'a Cenevre'de verdiği sözlü ifadedir. Tarih belli değil ama Mart 1916'dan sonradır. Mart 1916 başlarında Türkiye'den ayrıldığımda Ermenilerin durumu şöyleydi. Sürgünler genel olarak durmuştu ama yerel bazda Ermenilere müdahaleler sürüyordu. Toros Dağları ile İstanbul arasındaki köylerde kalan Ermeniler sık sık bir yerden bir yere gönderiliyorlardı. Gönderildikleri yerler aynı il sınırları içinde olduğu gibi farklı illerde de olabiliyordu. Başkentte Ermenilerin tutuklanması göze çarpan bir oranda devam ediyor. Tutuklananlar iç kesimlere yollanıyor. Buralarda ya öldürülüyor ya da kötü muameleden, gıdasızlıktan ölüme terk ediliyorlar. Yiyecek maddelerinin dağıtımında Ermenilere haksızlıklar yapılıyor. Ermenilerden diğer Osmanlı tebaalarından alınmadığı kadar para ve erzak alınıyor. Ermenilerin, özellikle de sürgüne gönderilenlerin çektiği ızdıraplar çok büyük. Birçokları açlıktan ve hastalıktan ölüyor. Müslümanlar arasındaki Ermeni karşıtı hisler giderek artıyor. Bu yılın Ocak ayı başlarında Halep'ten gelen güvenilir raporlar, Musul, Halep, Dar el-Zor ve Şam bölgelerinde bulunan sürgün Ermeni sayısını 492 bin olarak veriyordu. Dipnot, bakınız 139 D numaralı belge. Bunların büyük çoğunluğu yiyeceğe ve diğer hayati gerekliliklere ihtiyaç duyan kadın, çocuk ve yaşlı erkekler. Doktor ve ilaç olmadığından hastalık sürgünleri kırıp geçiriyor. Türk İçişleri Bakanlığı 800 bin Ermeni'nin sürgüne yollandığını, bunlardan 300 bininin ya öldürüldüğünü ya da diğer sebeplerden öldüğünü bildirmiştir. Diğer tahminlere göre ise sürgüne yollananların sayısı 1 milyon 200 bin, o veya bu sebepten ölenlerin sayısı ise 500 bindir. 14. Amerika'nın Ermeni ve Süryanilere Yardım Komitesi'nin, American Committee for Armenian and Syrian Relief, Türkiye'deki temsilcilerinden 4 Mayıs 1916 tarihinde gelen Washington'daki Dışişleri Bakanlığı yoluyla komiteye aktarılan telgraf. Halep, buradaki yardım çalışmalarıyla 1350 yetime destek sağlanıyor. Üstelik bunlar şehirdeki çok sayıda yardıma muhtaç çocuğun sadece bir kısmı. Hama, Rakka, Kilis ve Şam'da dahil olmak üzere 9 yardım merkezinde yemek de veriliyor. Halep'te yetimler için ayda 1500 Türk lirası harcanıyor. Halep'te yoksullar için kullanılan para ise 600 Türk lirası. Ayrıca yardım merkezlerinde 2245 Türk lirası harcanıyor. Bu rakamlar gerekli ödeneğin asgari miktarıdır. Aslında bütün ihtiyaçları tam manasıyla karşılamak için bunun 10 katı bile yeterli olmayacaktır. Alman ve Amerikan konsolosları yapılan işe nezaret ediyorlar. Ödenekler o kadar yetersiz ki yardım merkezlerindeki birçok sürgün sadece ot yiyebiliyor ve açlık yüzünden yüzlercesi yaşamını yitiriyor. Halep'teki merkez için her hafta 1000 Türk lirasına ihtiyaç var. Maraş, yardıma en çok ihtiyacı olan 10 bin Ermeni sürgünle tehdit ediliyor. Sanayi alanında Müslümanlara ve Hristiyanlara yardım teşebbüsleri hükümet tarafından engellenmiştir. Hristiyanların herhangi bir iş yapması yasak ve yiyecek fiyatları da çok yüksek. Agno'dan Maraş'a mal götürmek de yasak. Birçok kişi açlıktan ölüyor. Burada ayda 1600 liraya ihtiyaç var. Antep, burada 4500 Ermeni kaldı. Bunların 2/3'ü yardım listesinde. Şehir ve civarında bulunan 400 mülteci kadın ve çocuğun her ay 1000 liraya ihtiyacı var. Tarsus, burasının Torosların kuzeyinden gelen sürgünler için bir istasyon olması nedeniyle yollar her zaman sefil durumdaki insanlarla dolu. Hükümetin tahminlerine göre 32 bin kişi Tarsus'tan geçiş yapmıştır. Diğer raporlara göre ise bu rakam çok daha yüksektir. Tüfüs çok yaygındır. Burada ihtiyaç duyulan aylık para miktarı 500 liradır. Adana, buradaki durum Agno'daki ile hemen hemen aynıdır. Birçok çocuğun korunmaya ve beslenmeye ihtiyacı vardır. Ayda 500 lira gereklidir. Sivas, burada kalan Hristiyan nüfusa sahildeki şehirlerden gelen kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere 25 bin yardıma muhtaç mülteci de eklenmiştir. Hepsinin yardıma ihtiyacı var. Aylık ihtiyaçlar 600 lirayı bulmaktadır. Konya, 2000 yetim, bu ilin ve civardaki yerlerin aylık gereksinimlerini karşılamak için 1500 lira gereklidir. Harput, burada ayda 400 liraya ihtiyaç var. Merzifon ve Kayseri, ayda 500 lira gereklidir. İzmir, hastalıklar oldukça yaygın, yiyecek kıtlığı var. Gerekli olan aylık para miktarı 400 lira. Bursa, burada ayda 200 lira harcanıyor. 2. Van vilayeti. Van'daki Ermenilerin nüfus içindeki oranı diğer bütün vilayetlerden yüksekti. Ayrıca Van, Kuzeydoğu'da Rus ve İran topraklarıyla sınır oluşturan bir vilayetti. Dolayısıyla Türklerin 1914-1915 kışında başlattıkları taarruzun kırılmasından sonra işgale uğrayacak ilk yerdi. Birbirinden bağımsız beş kaynaktan gelen bu bölümdeki belgeler Van'da meydana gelen olayların ayrıntılı ve tamamen tutarlı bir tasvirini yapmaktadır. Bu olaylar Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermenilerle Türkler arasında ilk açık çatışmaya yol açmış ve hükümete Kilikya'da başlattığı sürgün operasyonlarını salahiyeti altındaki bütün Ermeni nüfusa yayması için bir bahane vermiştir. Kanıtlar açıkça gösteriyor ki Osmanlı hükümetinin resmi savunmalarında söylendiğinin aksine Ermenilerin sebepsiz yere isyanları söz konusu değildir. Ermeniler sadece kendilerini savunmak için silaha başvurmuşlardır. Olayların patlak vermesinin bütün sorumluluğu ister kendi inisiyatifleriyle hareket etmiş olsun, isterse sadece İstanbul'dan gelen emirleri uygulamış olsun, Vali Cevdet Bey'e aittir. 15. Van'daki Amerikan misyonu. Miss Grace Higley, Knapp tarafından Birleşik Devletler'de özel olarak basılan ifade, 1915. Dipnot. Broşür, Grace Higley Knapp, The Mission at Van, in Turkey in Wartime. Clarence D. Usher'ın kaleme aldığı Van'daki misyonun geleceği konulu bir bölümle birlikte, 1916'da özel olarak basıldı. Bu yazının çok az farklı bir şekli, Women's Armenian Relief Fund kurumunun Kasım 1913 ile Şubat 1916 arasını kapsayan 11. raporunda yayınlandı, sayfa 3-18. Aynı zamanda bakınız Boston Evening Transcript, 28 July, Temmuz 1915, sayfa 22, AS. Grace Knapp'in bir notla birlikte James Barton'a gönderdiği nüsha için bakınız HL bölü ABC bölü 1597 bölü 25C bölü 143 nokta AS. Bu anlatının ilk bölümü Kurtuluş başlıklı alt bölümde dahil olmak üzere Miss Knapp'in 24 Mayıs 1915'te Van'dan Dr. Barton'a yazdığı mektuptan bizzat Miss Knapp tarafından kelime kelime aktarılmıştır. Bu nedenle de eş zamanlı bir ifadenin bütün değerine sahiptir. Rusların Van'ı birinci işgali de Miss Knapp'in Dr. Barton'a yazdığı başka iki mektupta anlatılmıştır. Bu mektuplardan birincisi 14, 20 ve 22 Haziran'da yazılan daha uzun bir mektuptur. İkinci mektubun tarihi ise 26 Temmuz'dur. Bu mektuplar aynı olayların anlatıldığı ve bizim buraya aldığımız 3 bölümden daha ayrıntılıdır. Fakat bu ayrıntılar daha çok şahsi konular ve Müslüman sığınmacıların bakımı ile ilgilidir. Her iki konuda bu seçkinin amacıyla doğrudan bağlantılı olmadığı için adı geçen mektuplar yerine bu ifadeyi yayınlamak daha yerinde gözüktü. Miss Lovey Bond'un Mrs. Orpin'e şehrin tahliye edilmesinden hemen önce 27 Temmuz'da yazdığı Women's Armenian Relief Fund'ın 11. raporunda yayınlanan başka bir mektup daha vardır. Fakat bu mektup da tamamen şahsi konularla ilgilidir. Geri çekilme sırasında kaleme alınan herhangi bir mektup yoktur. Sadece Miss Knapp'in yazdığı tarihsiz bir not vardır. Bu not ile buraya aldığımız ifadenin son bölümü, yani kaçış başlıklı kısımdan sona kadar olan bölüm, kelimesi kelimesine birbiriyle uyumludur. Dram sahnesi ve onun aktörleri. Van, Asyatik Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biriydi. Muhteşem dağlarla çevrili bir platonun ortasında yer alan Van Gölü'nün kıyısında bir bağlar ve bahçeler şehri. Dükkanların ve kamu binalarının yer aldığı sur içi taş kalenin, Castle Rock, hakimiyeti altındaydı. Kalekaya düzlüğün ortasında dimdik yükselen, kadim zamanlardan kalma burç ve siperlerle taşlandırılmış, göle bakan yüzünde ünlü çivi yazılarının bulunduğu devasa bir kaya kütlesiydi. Bahçeler olarak adlandırılan bölüm, böyle deniyordu çünkü neredeyse her hanenin ya bir bahçesi ya da bağı vardı, surların dışından doğuya doğru 7 kilometrelik bir alanı kapsıyordu, genişliği ise 3,5 kilometre kadardı. Şehirde yaşayan 50 bin kişinin 5'te 3'ü Ermeni, 5'te 2'si Türktü. Ermeniler ilerici ve azimliydiler. Sayıca üstünlükleri ve Rusya'ya olan yakın mesafe dolayısıyla Devrimci Parti dikkate değer bir güç haline gelmişti. Tanınmış liderlerinden üçü Osmanlı meclis üyesi Vremyan, askeri taktiklerde becerikli İskan ve hakkında daha sonra çok şey anlatacağımız Aram'dı. Vali sık sık bu üç kişinin fikirlerine başvurur ve onlarla iyi ilişkiler içindeymiş gibi görünürdü. Amerikan misyonerlik kompleksi bahçelerin üçüncü kısmının güneydoğu ucunda binalarını görünür kılan hafif bir yükseltinin üzerindeydi. Bu kompleks bir kiliseden, iki büyük ve yeni, iki de küçük okuldan, bir nakış dikiş okulundan, bir hastaneden, dispanserden ve misyonerlere ait dört ikametgahtan oluşuyordu. Hemen güneydoğusu geniş düzlüktü. Bu düzlükte geniş garnizonun en büyük barakaları vardı. Bu barakalarla Ermeni evleri arasında başka bir şey yoktu. Kuzeyde ve daha yakında arada sokak ve evler olmakla birlikte başka büyük barakalar vardı. Daha kuzeyde tüfek menzili içinde, üzerinde Amerikalıların biber kutusu olarak adlandırdıkları küçük bir baraka olan Toprak Kale Tepesi mevcuttu. Bizim doğumuzda 5 dakikalık yürüyüş mesafesinde İsviçre asıllı Hersbury, karısı, kızı ve 3 bayan tarafından yönetilen Alman yetimhanesi vardı. 1914-1915'te Amerikan misyonerliği şu kişilerden oluşuyordu. Kıdemli misyoner G.C. Reynolds, Dr. Reynolds One Koleji için para bulmak amacıyla Amerika'daydı. Savaşın patlak vermesi dönüşünü engelledi. Hastaneden ve tıbbi işlerden sorumlu Dr. Clarence D. Usher. Hayır için yapılan dikiş işlerinden sorumlu Mrs. Usher, erkek kısmından ve genel işlerden sorumlu Mr. ve Mrs. Ernest A. Yarrow. Kız kısmının müdürü Miss Gertrude Rogers, ilkokul kısmından ve iki Ermeni bir Türk anaokulundan sorumlu Miss Caroline Silliman, müzik bölümünden sorumlu Miss Elizabeth Usher, hastanenin denetlenmesinden sorumlu İngiliz Miss Louise Bond ve gezici misyoner Miss Grizel McLaren. Doktor Usher ve Doktor Yarrow'un dörder çocuğu vardı. Bense Bitlis'ten gelen bir ziyaretçiydim. İki arada bir derede. Sonbahar ve kış ayları boyunca Ermenilerin malları müsaadere adı altında acımasızca yağmalandı. Zenginler iflas ettirildi, fakirlerin elinde ne varsa alındı. Türk ordusundaki bakımsız, yarı aç Ermeni askerlere siperler kazdırılıyor, bu insanlar köle gibi çalıştırılıyorlardı. Fakat en kötüsü silahlarının alınmış, böylece de asırlık fanatik düşmanlarının, yani Müslüman askerlerin merhametine terk edilmiş olmalarıydı. Kaçma fırsatı bulanların kaçmasına veya askerlikten muaf olmak için vergi ödeyebilecek durumda olanların ödemesine şaşmamak lazım. Bunlardan ikisini de yapamayanların çoğu ise kendilerini orduya teslim etmediler. Hesap gününün yakın olduğunu hissediyorduk. Karşıt güçlerin çarpışması ya da kutsal bir savaş gibi. Fakat devrimciler kendilerini dizginliyor, sağduyulu hareket ediyorlardı. Ateşli gençlerini kontrol altında tutuyor, çatışmaları önlemek için sokaklarda devriye geziyorlardı. Ayrıca köylülere de sükunet içinde sabretmelerini emretmişlerdi. Yakılan bir iki köyün intikamının alınmaması böyle bir misilleme hareketinin toplu katliamlara bahane yaratmasından daha iyiydi. Savaş Bakanı Enver Paşa'nın kayınbiraderi Cevdet Bey, Van vilayeti genel valisi olduktan kısa bir süre sonra savaşmak için sınıra gittiğinden şehirde yoktu. Bahar başında şehre döndüğünde herkes Cevdet Bey'in çok yakında bir şeyler yapacağını hissetti. Yaptı da Ermenilerden 3000 asker talep etti. Ermeniler huzuru korumak için o kadar gayretliydiler ki bu talebi karşılama sözü verdiler. Fakat tam bu sırada Çatak bölgesinde Ermenilerle Türkler arasında sorun çıktı. Cevdet Bey İskan'dan yanına önde gelen devrimcilerden üçünü de alarak barış için aracı olmak üzere Çatak'a gitmesini istedi. Yolda dördü de kalleşçe öldürüldüler. Bu olay 16 Nisan Cuma günü oldu. Cevdet Bey daha sonra Vremyan'ı kendisine danışmak bahanesiyle huzuruna çağırdı, tutukladı ve İstanbul'a gönderdi. Bu olaylardan sonra devrimciler artık Vali Cevdet Bey'e hiçbir şekilde güvenemeyeceklerine ve dolayısıyla istediği 3000 askeri veremeyeceklerine kanaat getirdiler. Ona 400 asker vereceklerini, kalanlar için muafiyet vergisini de peyderpey ödeyeceklerini söylediler. Vali bu teklifi kabul etmedi. Devrimciler Cevdet Bey'i görmeleri ve onu yumuşatmaya çalışmaları için Dr. Usher ve Mr. Yarrow'a yalvardılar. Vali inatçıydı. Kendisine itaat edilmeliydi. Ne pahasına olursan bu isyan bastıracaktı. İlk önce Çatak'ı cezalandıracak, daha sonra Van'la ilgilenecekti. Eğer asiler tek bir el bile ateş ederlerse bütün Hristiyanları erkek, kadın, çocuk demeden öldürecekti. Ortada böyle bir isyan olmadığını söylemeye gerek yok. Daha evvel de söylediğimiz gibi devrimciler güçleri yettiği kadar barışı korumayı amaçlıyorlardı. Fakat bir süreden beri bahçelerin Ermenilere ait kısmının etrafına gizlice Türk siperleri kazılıyormuş. Hayatlarını mümkün olduğu kadar pahalıya satmaya kararlı olan devrimciler bir savunma hattı oluşturdular. Cevdet Bey, Amerikan binalarını korumak üzere 50 askerlik bir koruma gücü göndermek istediğini bildirdi. Ya bu koruma kabul edilmeli ya da Amerikalılar bu korumanın teklif edildiğine ama reddedildiğine dair yazılı ifade vermeliydiler. Böylece Cevdet Bey güvendiğimizle ilgili hiçbir sorumluluk altında kalmamış olacaktı. Bizden hemen bir cevap bekliyordu ama sonunda pazar öğlene kadar beklemeye razı oldu. Ermeni dostlarımızın birçoğu korumanın kabul edilmesi gerektiği konusunda hemfikirdiler. Fakat devrimciler bu gücün bu kadar merkezi bir yerde konuşlanmasının Ermeni kuvvetlerin güvendiğini tehdit edeceğini ve onların Amerikan binalarına canlı ulaşmalarına izin vermeyeceklerini bildirdiler. Ancak 5 kişilik bir koruma alabilirdik. Fakat Cevdet Bey bize ya 50 kişi verecek ya da hiç vermeyecekti. Tam manasıyla iki arada bir derede kalmıştık. Eğer korumalar gönderilir ve hem vali hem de devrimciler dediklerini yaparlarsa çatışmaların başlamasına biz sebep olacaktık. Yok eğer korumalar gönderilmezse bizim binalara sığınmaya hazırlanan binlerce kişinin güvenliğini sağlamak için elimizde hiçbir güvence olmayacaktı. Her iki durumda da istenmeyen sonuçlar yüzünden biz suçlanabilirdik. Doktor Asher pazartesi günü valiyi görmeye gittiğinde onu biraz mütereddit bulmuş, korumaları isteyip istemediğimizi sormuş. Doktor Asher kararın ona ait olduğunu ama böyle bir güç göndermenin sıkıntıya yol açabileceğini söylemiş. Nihayetinde bu koruma hiçbir zaman gönderilmedi. Cevdet Bey bütün kış boyunca Türk askeri hastanesinde hemşirelik yapan Miss McLaren ve hemşire Marta'dan orada yaptıkları işe devam etmelerini istemiş. Onlar da bunu kabul etmişlerdi. Savaş. İşim yok, keyfim çok. 20 Nisan Salı günü sabah 6'da bazı Türk askerleri şehre gelen bir grup köylü kadından birini alıkoymak istemişler. Kadın kaçmış. Bu esnada iki Ermeni asker gelip Türklere ne yaptıklarını sormuşlar. Türk askerler bu Ermenilere ateş edip öldürmüş. Daha sonra Türk siperlerinden de ateş açılmış. Kuşatma da böylece başlamış oluyordu. Bütün gün boyunca tüfek ateşi dinmedi. Bahçelerle sur içi arasındaki haberleşme kesilmişti. Sur içindeki kaya kaleden aşağıdaki evlere devamlı surette top atışı yapılıyordu. Akşama doğru evlerin dört bir yandan alev aldığı görülüyordu. Bahçelerdeki bütün Ermeniler yaklaşık 30 bin kişi kadar, zira sur içindeki Ermeni nüfusu oldukça azdı, şimdi 2,5 kilometrekarelik bir alana toplanmışlardı. Bu alan duvarların ve siperlerin yanı sıra içine adam yerleştirilmiş ve barikatlarla tahkim edilmiş 50 ev tarafından korunuyordu. Ermenilerin gücü sadece 300 kadar tüfeğe sahip eğitimli 1500 kişiden ibaretti. Cephaneleri de fazla değildi, onun için çok idareli kullanıyorlardı. Mümkün olduğu kadar sadece tabanca kullanmaya çalışıyorlardı. Düşmanın ateş etmesi, böylece de cephanesini harcaması için her yolu deniyorlardı. Günde 2000 tane mermi, fişek ve barut üretmeye başladılar. Bir müddet sonra da bomba fırlatmak için 3 tane havan topu yaptılar. Bütün bunları yapmak için eldeki malzeme çok sınırlıydı. Kullanılan yöntem ve araçlar kaba ve ilkeldi. Yine de düşmanı püskürttükleri için sevinçli ve umutluydular. Kendileri için bazı kurallar koymuşlardı. Temiz ol, içki içme, doğruyu söyle, düşmanın dinine küfretme. Türklere bir manifesto göndererek savaşlarının Türk komşularına karşı değil, tek bir kişiye karşı olduğunu bildirdiler. Valiler gelir ve giderdi ama iki halk yan yana yaşamaya devam etmek zorundaydı. Cevdet Bey gittikten sonra iki halk arasında huzurlu ve dostça ilişkiler kurulabileceğini umuyorlardı. Türkler de aynı ruhla cevap verdiler ve zorla savaştırıldıklarını söylediler. Gerçekten de önde gelen birçok Türk bu savaşa karşı bir protesto bildirisi imzalamışlardı. Ama Cevdet Bey bunu dikkate almadı. Ermeniler bizim kuzeyimizde bulunan barakaları ele geçirdiler ve yaktılar. İçindekiler kaçmıştı. Fakat bundan başka bir hücum hareketinde bulunmadılar. Sayıları çok azdı. Onlar evleri ve canları için savaşıyorlardı. Hareketlerimizde tarafsız olmaya gayret etsek de kalbimiz tamamen onlarla birlikteydi. Hiçbir silahlı adamın binalarımızdan içeri girmesine izin vermiyorduk. Ermenilerin lideri Aram bizim tarafsızlığımızı korumamıza yardımcı olmak için yaralı askerlerin bizim hastanemize getirilmesini yasaklamıştı. Doktor Asher onlara kendi geçici hastanelerinde bakıyordu. Buna rağmen Cevdet Bey ayın 23'ünde Doktor Asher'a silahlı adamların bizim binalarımıza girdiğini ve asilerin bizim yakınlarımızda siperler hazırladıklarını yazdı. Eğer hücum sırasında bu siperlerden tek el dahi ateş edilirse toplarını bizim binalara çevirmeye ve onları yerle bir etmeye üzülerek mecbur kalacaktı. Bundan emin olabilirdik. Elimizdeki bütün imkanları kullanarak tarafsızlığımızı korumaya gayret ettiğimiz yanıtını verdik. Hiçbir kanun bizi, bize ait mekanların dışındaki insanların veya örgütlerin yaptıklarından sorumlu tutamazdı. Vali ile haberleşmemizi bizim resmi temsilcimiz olan İtalyan konsolosu Signor Spordone vasıtasıyla sağlıyorduk. Postacımız ise ateşkes bayrağı taşıyan yaşlı bir kadındı. İkinci seferinde bu yaşlı kadın bir hendeye düştü, kalkarken beyaz bayrağı kaldırmayı unuttu ve anında Türk askerleri tarafından vurularak öldürüldü. Başka bir kadın bulundu ama o da evinin önünde otururken yaralandı. Bundan sonra Aram, vali, Spordone'nin mektubuna cevap verene dek mektuplaşmaya izin vermeyeceğini söyledi. Spordone bu mektupta valiye Ermenilerin şu anda teslim olmalarını beklemeye haklı olmadığını, çünkü harekatın bir katliam niteliği aldığını söylemişti. Cevdet Bey Türk hastanesindeki Miss McLaren ile haberleşmemize de izin vermedi ve sağlığı hakkındaki bütün sorularımızı yanıtsız bıraktı. Fakat iki hafta sonra Herr Spurrier'e yazarak onun ve hemşire Marta'nın iyi ve rahat olduklarını haber verdi. Doktor Asher valiyi çocukluğundan beri tanıyordu ve arası iyiydi. Fakat Alman binalarına sığınan Avusturyalı bir bankere yazdığı mektupta vali subaylarından birinin bazı Rus esirler ve Rus topları ele geçirdiğini, bunları daima asilerle birlikte Rusları bekleyen majesteleri Doktor Usher'in mevzileri önünden geçirip onu mutlu edeceğini söylemişti. Bu mektup şu sözlerle bitiyordu: "İşim yok, keyfim çok." Valinin işi yok keyfi çokken onun askerleri ve vahşi müttefikleri Kürtler köyleri birbirine katıyor, erkek kadın çoluk çocuk demeden katlediyor, evleri yakıyorlardı. Bebekler annelerinin kucaklarındayken vuruluyor, çocuklar korkunç şekillerde sakatlanıyor, kadınlar çırılçıplak bırakılıyor, dövülüyordu. Köylüler saldırıya hazırlıklı değillerdi, çoğu karşı koymadı, diğerleri ise cephaneleri bitene kadar direndiler. Ayın 25'ine denk gelen pazar günü köylü sığınmacıların ilk kısmı şehre ulaştı. Sabahın erken saatlerinde kapımızı tekrar tekrar vurduklarını duyduk. Geceliğini ve terliklerini giyerek dışarı çıkan Doktor Usher, bu köylülerin anlattığı acıklı hikayeleri dinledi ve yaralıları hastaneye göndererek bütün gün onlarla ilgilendi. Misyonun yaralılara yaptığı ilk yardım. Bahçelerden 6000 kişi eşyalarıyla birlikte bizim binalarımıza sığınmıştı. Kiliseyi, okul binalarını ve misyonerlik ikametgahlarında bulunabilen bütün odaları doldurmuşlardı. Bir kadın Miss Sılımına şöyle demiş: "Burası da olmasaydı ne yapardık? Bu kaçarak buraya sığındığım 3. katliam." Bu insanların birçoğu beslenmeye muhtaçtı. Zira o kadar yoksullardı ki her gün ancak paralarının yettiği kadar ekmek alabiliyorlardı. Zaten o imkan da artık ortadan kalkmıştı. Barınma, hijyen, sek ve idare, gıda, devrimci güçlerle ilişkiler, bütün bunlar büyük incelik ve yönetim kabiliyeti isteyen sorunlardı. Ermeniler hiçbir yardım almadan bu sorunların üstesinden gelecek durumda değillerdi. Yardım için de misyonerlere geliyorlardı. Mr. Yarrow muhteşem bir organizasyon yeteneğine sahip, her şeyi kısa zamanda işleyen bir düzene oturttu. Herkes en iyi yapabileceği işi canla başla yerine getiriyordu. 30 bin kişilik şehir için belediye başkanı, hakimler ve polis de dahil olmak üzere düzenli bir şehir yönetimi organize edildi. Şehrin asayişi hiç bu kadar iyi korunmamıştı. Beklenmedik durumlarla baş etmek üzere komisyonlar kuruldu. Tahıl sahibi olanlar bunu ortak fona ya sattılar ya da bağışladılar. Çoğu büyük cömertlik ve fedakarlık gösterdi. Örneğin adamın biri ailesinin bir aylık ihtiyacını ayırdıktan sonra sahip olduğu bütün buğdayı teslim etti. Bir fırının halkın kullanımına açılması sağlandı, ekmek karneleri basıldı, yemek dağıtacak bir mutfak kuruldu, hem binalarımızın içinde hem de dışında yiyeceğe ihtiyacı olanlara günlük tayın dağıtılmaya başlandı. Miss Rogers ve Miss Sillam'ın günlük süt ihtiyacını temin ediyorlar ve okul kızlarından bazılarına kaynattırarak ihtiyacı olan bebeklere dağıtılmasını sağlıyorlardı. 190 bebek bu yolla besleniyordu. 15 yaşındaki Neville Usher sonbaharda bir erkek izciler grubu kurulmasına yardımcı olmuştu. İşte o erkek izciler grubu da binaların yangınlara karşı korunmasına, etrafın temiz tutulmasına, yaralıların taşınmasına, hastaların bildirilmesine ve dördüncü haftada da mülklerimiz dışındaki bebek ve hastalara süt ve yumurta dağıtılmasına yardımcı oldular. Normalde 50 yatak kapasitesi olan hastanemiz 167 yatak alacak şekilde yeniden düzenlendi. Yataklar ödünç alındı ve yere mümkün olan bütün boşluklara serildi. Yürüyebilecek ya da hastaneye götürülüp getirilebilecek durumda olan yaralılar pansumanlarının yapılması için düzenli olarak geliyorlardı. Akıl almaz gaddarlıklar ve işkenceler sonucunda ortaya çıkan sakatlıkların tedavisi için birçok zorlu ameliyatlar yapmak gerekiyordu. Kuşatılmış şehirdeki tek doktor ve cerrah olan Doktor Usher, yalnız hastanedeki hastaların bakımını, yaralı sığınmacıların ve Ermeni askerlerin tedavisini değil, aynı zamanda dispanserdeki hastaların ve sayıları korkunç boyutlara ulaşan, ayakta tedavi gören hastaların bakımını da üstlenmişti. Korunmasız ve yoksul mültecilerde zatürre ve dizanteri görülmeye başladı. Ayrıca çocuklarda da bulaşıcı kızamık baş gösterdi. Miss Sealam'ın kızamıkla mücadele işini üstüne aldı. Miss Rogers, Miss Usher, Miss Bond ve Ermeni hemşireler güçlerinin sonuna dek hastanede çalışıyorlardı. Bir müddet sonradan Miss Rogers'ın yardımını alan Mrs. Usher, mültecileri Ermeni okul binasından çıkartarak orayı hastaneye dönüştürdü. Yatak, alet, yardımcı hatta hastalara yetecek kadar yiyecek bulmak bile mücadele gerektiriyordu. Malzeme yetersizliği fazladan ortaya çıkan bu tıbbi ve cerrahi işleri güçleştiriyordu. Malzeme yetersizdi çünkü yıllık kargo İskenderun'da alıkonulmuştu. 13. ayrımın sonu. Sayfa 192.